Ayrım 5.
Bir gül gördüğün zaman ona katılıyor ya da karşı çıkıyor musun? Gün doğumunu gördüğün zaman ona katılıyor ya da karşı çıkıyor musun? Geceleyin gökyüzünde ayı gördüğün zaman onu sadece görürsün. Ya görürsün ya görmezsin ama ortada bir fikir ayrılığı bulunmaz. Ben seni herhangi bir konuda ikna etmeye çalışmıyorum. Ben senin belirli bir teoriye, felsefeye, doğmaya ya da kiliseye geçmeni sağlamaya çalışmıyorum. Hayır, ben sadece yaşadıklarımı paylaşmaya çalışıyorum. Bu paylaşma sırasında eğer sen de katılımcı olursan, aynı şey sana da olabilir. Bu bulaşıcı bir şey. Kavrayış dönüştürür. Ben bilgi lanetlenecek bir şeydir dediğimde, benimle hemfikir olduğun ya da olmadığın zaman ıskalamışsın demektir. Sen sadece dinliyor, sadece bakıyor ve bilgi sürecini devreye sokuyorsun. Bilginin nasıl mesafe yarattığını, bilginin nasıl bir engel oluşturduğunu görüyorsun. Bilginin nasıl araya girdiğini ve aradaki mesafeyi nasıl arttırdığını görüyorsun. Bilgi yüzünden masumiyetin nasıl kaybolduğunu, hayretin nasıl yok edilip katledildiğini görüyorsun. Bilgi yüzünden hayat donuk ve sıkıcı bir hale dönüşüyor. Bildiğin zaman nasıl gizem olabilir ki? Gizem ancak bilmediğin zaman mümkün olabilir. Ve unutma, insanoğlu hiçbir şey bilmemektedir. Bütün topladığın şeyler birer çöpten ibaret. En uçtaki olgular kavrayışının çok ötesinde. Biz sadece olguları topladık. Ancak gerçeğe dokunmayı başarabilmiş değiliz. Bu sadece Buda'nın, Krishna'nın, Krishnamurti'nin ve Ramana'nın yaşadığı bir deneyim değil. Edison, Newton, Albert Einstein de aynı deneyimi yaşadı. Şairlerin, ressamların, dansçıların deneyimi de budur. Dünyadaki bütün büyük zekalar, ister bir mistik, bir şair ya da bilim adamı olsun, tek bir konuda tamamen hemfikirlerdir. Ne kadar çok şey bilirsek, hayatın tam bir muamma olduğunu o kadar iyi anlarız. Bilgimiz onun gizemini yok etmez. Sadece aptal insanlar biraz bilgi sahibi oldukları için hayatın bir gizeminin kalmadığını düşünebilir. Sadece vasat zihinler bilgiye çok bağlanır. Zeki zihinler bilginin üstünde kalır ve onu kullanır. Tabii ki kullanılacak çünkü kullanışlı bir şeydir. Ancak bütün gerçeğin gizli olduğunu ve gizli kalacağını bilir. Biz bilmeye devam edebiliriz ancak gizem asla tükenmez. Kavrayış, dikkat ve kendini tam vererek dinle. O zaman artık bir şey görmeye başlayacaksın ve o görüş seni değiştirecek. Nasıl diye sormana gerek kalmayacak. Krishnamurti, reddetmek sessizliktir derken bunu söylemek istiyor. Kavrayış reddeder ve bir şey reddedilip yerine başka bir şey kabul edilmediği zaman bir şey yok edilmiş ve yerine bir şey konmamış olur. Şimdi o noktada sessizlik vardır. Çünkü artık orada bir boşluk bulunmaktadır. Orada sessizlik vardır çünkü eski olan atılmış ve yerine yeni bir şey getirilmemiştir. Bu sessizliğe Buda şunyata der. O sessizlik bir boşluktur, bir hiçliktir. Ve gerçekler dünyasında ancak o hiçlik bulunabilir. Düşünce orada bulunamaz. Düşünce ancak maddesel dünyada yer alabilir. Çünkü düşüncede bir şeydir. Zor algılanır ama bir o kadar da maddedir. O yüzden düşünce kaydedilebilir, aktarılabilir ve yeniden ifade edilebilir. Sana bir düşünce atabilirim. Onu tutabilir ve ona sahip olabilirsin. Alınıp verilebilir, transfer edilebilir bir şey çünkü. O bir nesne, o bir maddesel olgudur. Boşluk ise verilemez, boşluk sana atılamaz. Ona katılabilirsin, içine girebilirsin ama onu kimse size veremez. Transfer edilebilir bir şey değildir ve gerçekler dünyasında sadece boşluk bulunabilir. Gerçek ancak zihin devrede değilken bilinebilir. Gerçeği bilmek için zihnin durması gerekmektedir. Sessiz, hareketsiz ve işlevsiz olması gerekmektedir. Düşünce gerçek içinde yol alamaz. Ancak gerçek düşünce içinde yer alabilir. Düşünerek gerçeğe ulaşmazsın. Ancak gerçeğe ulaştığın zaman düşünce ona hizmet edebilir. Benim yaptığım budur. Buda'nın yaptığı budur. Bütün ermişlerin yaptığı budur. Benim söylediklerim birer düşüncedir. Ancak bu düşüncenin arkasında bir boşluk bulunur. O boşluk bir düşünce tarafından üretilmemiştir. O boşluk düşüncenin ötesinde bir şeydir. Düşünce ona dokunamaz, düşünce ona bakamaz bile. Bir olguyu gözlemledin mi? Boşluğu düşünemezsin. Bir boşluğu düşünceye çeviremezsin. Onu düşünemezsin. Boşluk düşünülemez. Eğer düşünürsen o zaman tam bir boşluk olmaz. Düşüncenin o boşluğa ulaşıp geri dönmesi gerekir ama onlar asla buluşamaz. Boşluk geldiği zaman ise kendini ifade etmek için her türlü aracı kullanabilir. Kavrayış bir sıfır düşünce halidir. Bir şeyi tam anladığın, tam kavradığın, tam gördüğün zaman ortada bir düşünce olmaz. Burada da beni dinlerken, benimle birlikteyken bazen görüyorsun ama o anlar birer boşluktur, aradır. Bir düşünce girmiştir ve yerine yenisi gelmemiştir. Arada bir boşluk oluşur. O boşlukta bir şey sana çarpar. Bir şey titreşim yaratmaya başlar. Sanki bir davul çalışıyor gibidir. Davulun içi boştur. O yüzden çalınabilir. O boşluk titreşir. Duyduğun o güzel ses bir boşluktan üretilmektedir. Sen hiçbir şey düşünmediğin anda bir şeyler mümkün olur. Anında mümkün olur. O zaman benim ne dediğimi görürsün. O zaman duyduğun sadece kelimeler olmaz. Bir sezgi, bir kavrayış, bir vizyon olur. Ona bakmış olursun. Onu benimle paylaşmış olursun. Kavrayış bir düşünmeme halidir. Hiç düşünce yoktur. O bir boşluktur. Düşünce sürecine verilmiş bir aradır. O boşluk içinde gerçek bir an için gözüne ilişir. İngilizce'de boşluk kelimesinin kökü dinlence sözcüğünden gelir. Eğer kökenine bakarsan çok güzel bir sözcüktür. Çok verimli bir kök sözcüktür. Ara vermek, meşgul olmamak anlamına gelir. Ara verdiğin zaman, meşgul olmadığın zaman bir boşluğa ulaşırsın. Boş bir zihin, şeytanın atölyesidir. Atasözü ise saçmalıktan başka bir şey değildir. Asıl tam tersi geçerlidir. Meşgul beyin, şeytanın atölyesidir. Boş zihin, Tanrı'nın atölyesidir. Şeytanın değil. Ancak benim boşluk sözcüğüyle ne demek istediğimi anlamalısın. Dinlence, sükunet, gerginsizlik, hareketsiz olmak, bir şey arzulamamak, bir yere gitmemek, sadece burada olmak, her şeyiyle burada olmak. Boş bir zihin, saf bir bulunma durumudur. Ve o saflık anında her şey mümkündür. Çünkü bütün varoluş durumu bu saf bulunma durumundan ortaya çıkar. Bu ağaçlar o saf bulunma durumundan doğar. Bu yıldızlar o saf bulunma durumundan doğar. Hepimiz buradayız. Bütün butalar bu saf bulunma durumundan ortaya çıkar. O saf bulunma durumunda sen Tanrı'nın içindesin. Sen Tanrısın. Zihnin meşgul olduğu an düşersin. Meşgul olduğun zaman cennet bahçesinden kovulman gerekir. Meşgul olmadığın zaman tekrar bu bahçeye dönersin. Meşgul olduğun zaman ise evine dönersin. Zihin gerçekle meşgul olmadığı zaman, yani içinde nesneler ve düşünceler varken, o şeyler senin gerçeğin olur. Sadece boşlukta gerçekle buluşabilir ve bütünleşebilirsin. Sadece boşlukta gerçeğe açılırsın ve gerçek senin içine girer. Sadece boşlukta gerçeğe hamile kalabilirsin. Zihnin üç farklı durumu vardır. Bunların ilki içerik ve bilinçtir. Zihninde her zaman bir içerik bulunur. Hareket eden bir düşünce, yükselen bir arzu, öfke, açgözlülük, hırs. Zihninde her zaman içerikler bulunur. Zihin asla dinlencede değildir. Bu yoğunluk gece gündüz devam eder. Sen uyanıkken oradadır, uyuduğun zaman oradadır. Uyanıkken bu içeriğe düşünce dersin. Uyurken var olan içerik ise rüyadır. Aslında aynı şeylerdir. Sadece rüya biraz daha ilkeldir, hepsi bu. Çünkü görüntüyle düşünür. Kavramlar yerine görüntüler kullanır. Biraz daha ilkeldir. Tıpkı küçük çocukların resimlerle düşünmesi gibi. O yüzden çocuk kitaplarında büyük ve renkli resimlerin olması gerekir. Çünkü resim üzerinden düşünürler. Resimler üzerinden kelimeleri öğrenirler. Zamanla o resimler giderek küçülecek ve sonra yok olacaktır. İlkel insan da resimlerle düşünürdü. En eski diller resimsel dillerdir. Çince resimsel bir dildir. Alfabesi yoktur. En eski dil odur. Geceleri tekrar ilkel haline dönüyorsun. Gündüzün sofistike ortamını unutup tekrar resimlerle düşünmeye başlıyorsun. Sonuçta ikisi aynıdır. Burada psikanaliz görüş değerlidir. Onlar senin rüyalarına bakar. Çünkü orada daha fazla doğru vardır. O noktada daha ilkel olduğun için hiç kimseyi kandırmaya çalışmıyorsun. Daha özgünsün. Gündüzleri etrafında oluşmuş olan bir kişilik seni saklar. Tabaka tabaka oluşmuş bu kişilik yüzünden gerçek insanı bulmak kolay değildir. Derine girmen gerekir ve bu acı verir. O kişi direnir. Ancak geceleri üzerindeki kıyafetleri çıkardığın gibi kişiliğinizi de çıkartırsın. Artık ona ihtiyaç yoktur. Çünkü kimseyle iletişim kurmayacaksın, yatağında yalnız olacaksındır. O sırada dünyada olmayacaksın, tamamen kendi özel çevrende olacaksın. Saklanmaya ya da rol yapmaya gerek duymazsın. Psikanalistler de o yüzden rüyalarına girmeye çalışır. Çünkü asıl kimliğini daha net bir şekilde ifade ederler. Ancak aslında aynı oyun farklı bir dilde oynanır. Oyun farklı değildir. Bu zihnin normal durumudur. Zihin ve içerik, bilinçaltı içerik. İkinci zihin durumu ise içeriksiz bilinçtir. Meditasyon işte budur. Bilincin tamamen yerindedir ve bir boşluk vardır, bir aralık. Karşısında düşünce olmayan bir ortam vardır. Uyumuyorsun, uyanıksın ama bir düşünce yok. Bu meditasyondur. İlk durum zihindir, ikinci durum ise meditasyon. Sonra bir de üçüncü durum vardır. İçerik kaybolduğu zaman nesne kaybolur ve konu uzun süre var olamaz. Çünkü onlar birlikte var olurlar, birbirlerini var ederler. Konu yalnız kaldığı zaman ancak geçici bir süre var olabilir. Sadece geçmişin getirdiği bir ivme sayesinde. İçerik olmayınca bilinç uzun süre orada kalamaz. Çünkü artık ona ihtiyaç yoktur. Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir. Bilinç dediğin zaman neyin bilinci diye sorabilirsin. Cevap ise bir şeyin bilincindeyim olur. O nesneye ihtiyaç vardır. Konunun var olabilmesi için bir nesne mutlaka bulunmalıdır. Nesne ortadan kaybolduktan sonra konu da kaybolmaya başlar. Önce içerik gider ve sonra bilinç kaybolur. Üçüncü durumun adı samadhi'dir. İçerik yok, bilinç yok. Ancak unutma, bu içerik ve bilinç olmayan durum bir bilinçsizlik durumu değildir. O bir bilinç üstü durumudur. Transandantal bilinç, bilinç artık sadece kendisinin bilincindedir. Bilinç kendisine dönmüş durumdadır. Halka tamamlanmıştır. Yuvana ulaşmışsındır. Bu üçüncü durumdur. Samadhi'dir. Bu üçüncü durum Buda'nın şunyata ile kastettiği şeydir. Önce içeriği bırak, o zaman yarı boş olursun. Sonra bilinci bırak, tamamen boşalmış olursun. Bu tam boşluk olabilecek en güzel şeydir, en büyük kutsamadır. Akıl. Ben tamamen akıla karşı değilim. Bazı faydaları vardır ancak bunlar kısıtlıdır ve senin bu kısıtlamaları anlaman gerekmektedir. Eğer bir bilim adamı olarak çalışıyorsan aklını kullanman gerekir. Çok güzel bir mekanizmadır ancak eğer bir köle olarak kalıp sahip olmadığı sürece çok güzeldir. Eğer bir sahip olur ve sana hükmetmeye başlarsa o zaman tehlikeli olur. Bilincin kölesi olarak zihin çok güzel bir uşaktır. Zihin bilincin sahibi olması durumunda tehlikeli bir sahip olur. Burada önemli olan verilen önem. Ben tamamen akla karşı değilim. Ben de aklımı kullanıyorum. Nasıl karşı olabilirim? Şu anda seninle konuşurken aklımı kullanıyorum. Ama ben ona hükmediyorum. O bana hükmetmiyor. Eğer onu kullanmak istiyorsam kullanıyorum. Eğer kullanmak istemiyorsam onun bana hükmedecek bir gücü yok. Ancak senin aklın, senin zihnin, senin düşünce sürecin istesen de istemesen de devam ediyor. Sanki bir hiçmişsin gibi. Seni dikkate almadan sürekli devam ediyor. Hatta sen uyurken bile işlemeye devam ediyor. Seni hiç dinlemiyor. O kadar uzun süre hükümdarlık sürmüş ki sadece bir hizmetçi olduğunu tamamen unutmuş durumda. Yürüyüşe çıktığın zaman bacaklarını kullanırsın. Ancak oturduğun zaman artık bacaklarını oynatmana gerek yoktur. İnsanlar bana soruyor. Osho, 2 saat boyunca koltukta oturarak konuşuyorsun ve pozisyonunu bile değiştirmiyorsun. Bacaklarını bir kere bile oynatmıyorsun. Neden oynatayım? Yürümüyorum ki. Ama biliyorum sen koltuğunda otururken bile tam olarak oturmuyorsun. Bacaklarını oynatıyorsun, pozisyon değiştiriyorsun, doğruluyorsun. 1000 farklı şey yapıyorsun. Büyük bir huzursuzluk içinde olduğun yerde dönüp duruyorsun. Aynı şey zihnin için de geçerli. Eğer seninle konuşuyorsam zihnimi kullanıyorum. Konuşmayı kestiğim an zihnim de anında duruyor. Eğer seninle konuşmuyorsam zihnimin çalışması için bir gerek yok. O yüzden sessizliğe bürünüyor. Zaten öyle olmalı, nötr kalmalı. Uyurken de rüya görmüyorum, buna gerek yok. Sen rüya görüyorsun çünkü gündüzden yapılmamış o kadar çok iş var ki zihnin gece de çalışıyor. Bu aslında bir fazla mesai, gündüz bitirememişsin. Hem zaten nasıl bitirebilirsin? Aynı anda bin bir farklı şey yapıyorsun. Hiçbir şey tamamlanmıyor, her şey eksik kalıyor. Hem de sonsuza dek eksik kalıyor. Öleceksin ama hiçbir şey tamamlanmış olmayacak. Tek bir yönde bile işlerin tamamlanmış olmayacak. Çünkü bütün yönlere doğru aynı anda koşuyorsun. Birçok parçaya dönüşmüşsün. Bir bütün değilsin. Zihnin seni bir tarafa çekiyor, kalbin başka bir tarafa çekiyor. Bedenin de başka bir yöne gitmek istiyor. Sen her zaman bir şaşkınlık içindesin. Hangisini dinleyeceksin? Ayrıca zihnin de tek değil, birçok zihnin var. Sen çok ruhlusun, içinde bir zihin kalabalığı var. Bir birlik, bir uyum yok. Sen bir orkestra değilsin, hiçbir şey akortlu değil. Her şey başına buyruk hareket ediyor. Kimse diğerini dinlemiyor, sadece gürültü yaratıyorsun, müzik değil. Akıl her bütünün hizmetçisi olarak işlev görürse iyidir. Doğru yerini bulan hiçbir şey kötü değildir. Ama eğer yanlış yerdeyse o zaman her şey yanlış olur. Eğer başın omuzlarının üstündeyse bir sorun yoktur. Ama eğer başka bir yerdeyse o zaman bir yanlış vardır. Bilim adamı olarak çalıştığın zaman akıl gereklidir. Bir pazar yerinde çalışırken akıl gereklidir. Kelimelerle iletişim kurmak, insanlarla konuşmak için akıl gereklidir. Ancak sınırlı bir kullanımı var. Aklın hiç gerekmediği çok daha yüce şeyler bulunuyor. Kendisine ihtiyaç duyulmayan yerlerde de çalışmaya devam ediyor. Sorun da zaten bu. Bir meditasyoncu aklını kullanır, ancak sezgisini de kullanıyor. Onların işlevlerinin farklı olduğunu biliyor, kafasını kullanıyor, kalbini de kullanıyor. Kalküta'da da bir yüksek mahkeme yargıcının evinde kalıyordum. Eşi bana şöyle dedi: "Siz kocamın saygı duyduğu tek kişisiniz. Eğer siz bir şey söylerseniz o dinler. Başka hiç kimseyi dinlemez. Ben elimden geleni yaptım ama başaramadım. O yüzden bunu size söylüyorum." "Peki sorun nedir?" diye sordum. "Sorun her gün daha da kötüleşiyor. Günde 24 saat yargıç olarak kalıyor. Benimle birlikte yatağa girdiği zaman bile sanki benden sayın yargıç dememi bekliyor gibi. Çocuklara sanki birer sanıkmış gibi davranıyor. Herkese öyle davranıyor. Çok yorulduk. O kürsüden hiç aşağıya inmiyor. Sürekli bu rolü oynuyor. Hiç unutmuyor. Sanki kafasına kazınmış gibi," dedi. Doğru söylüyordu. Kocasını tanıyordum. Mahkemede bulunduğum sürece yargıç olmak iyidir. Peki ama adliye sarayından ayrıldıktan sonra o rolü evine taşıyor. Eşine aynı şekilde davranıyor. Çocuklarına ve diğer herkese aynı şekilde davranıyor. Eşi ondan korkuyordu. Çocukları ondan korkuyordu. Eve adımını attığı an içeriye bir korku yayılıyordu. Bir dakika önce çocuklar keyifle oyun oynarken hemen oyunu keserlerdi. Eşi anında ciddileşirdi. Ev birden bir mahkeme salonuna dönüşürdü. Milyonlarca insanın durumu bu. Aynı kalıyorlar. Ofislerini evlerine taşıyorlar. Aklına ihtiyaç vardır. Başının kendi işlevleri vardır. Kendi güzelliği vardır. Ancak yerini bilmesi gerekir. Başın uzanamadığı çok daha büyük şeyler vardır ve o noktalara uzandığın zaman başını bir kenara koyman gerekir. Bunu yapacak kapasiteye sahip olmalısın. Bu esnekliktir, bu zekadır. Akıl ile zekayı karıştırmamaya dikkat etmeyi unutmamalısın. Akıl, zekanın sadece bir parçasıdır. Zeka çok daha büyük bir olgudur. Akıldan çok daha çok şey barındırır. Çünkü hayat sadece akıldan ibaret değildir. Hayatta sezgi de vardır. Zeka sezgiyi de barındırır. Birçok büyük keşif sadece akılla değil, sezgiyle yapılmıştır. Hatta bütün büyük keşifler sezgiyle yapılmıştır. İçinde çok daha derin bir şey var olmaktadır. Onu unutmamalısın. Akıl sadece bunun dış çeperi, çevresi, varlığının merkezi değildir. Varlığının merkezinde sezgi bulunmaktadır. Aklını bir kenara koyduğun zaman dış çeperden kavranması mümkün olmayan içindeki bir şey işlemeye başlar. Merkezin işlemeye başlar ve merkezin her zaman bütünle uyum içindedir. Dış çeperin egondur. Merkezin ise Tao ile uyumludur. Merkezin senin değildir, benim değildir. Merkez evrenseldir. Çeperler şahsidir. Senin çeperin sana aittir. Benim çeperim bana aittir. Ancak benim merkezim ve senin merkezin farklı şeyler değildir. Merkezde hepimiz buluşuruz ve tek oluruz. O yüzden mistikler varoluşun tekliğini kavrar. Çünkü sezgiye dayanır. Bilim sürekli böler, parçalar. En minik parçacığa kadar uzanır. Dünya bir çokluğa dönüşür. Artık evren değildir. Hatta bilim adamlarının evren kelimesi kullanmayı bırakması gerekir. Onun yerine yeni bir kelime kullanmaya başlamalılar. Evrenin mistik bir yönü bulunmaktadır. Evren tek demektir. Mistik tekliğe ulaşır. Bu merkezin deneyimidir. Ancak merkez, sen dış çeperden merkeze yöneldiğin zaman harekete geçebilir. Bu kuantum sıçramasına ihtiyacı vardır. Hayal gücü. Sezgi öğretisi ile kendi gerçekliğini yaratma öğretisi sadece tamamen farklı şeyler değil, aynı zamanda birbirlerinin karşıtıdır. Sezgi sadece bir aynadır. Hiçbir şey yaratmaz, sadece yansıtır, olanı yansıtır. Yıldızları ve ayı yansıtan saf, sessiz ve berrak su gibidir. Hiçbir şey yaratamaz. Bu berraklık nedeniyle doğuda ona üçüncü göz adı verilir. Gözler hiçbir şey yaratmaz, sadece olan bir şeyi gösterir. Birinin kendi gerçekliğini yaratmasına hayal gücü denir. Bu rüya görme öğretisidir. Geceleri rüyalarında birçok şey yaratırsın. İşin en inanılmaz tarafı, sen hayatın boyunca her gece rüya gördün ve her sabah onun bir rüya olduğunu kabul ettin. Gerçek olmadığını biliyorsun. Ancak tekrar gece olduğu zaman uyuyorsun ve hayal gücün yine kanatlarını açıyor. İçinde hiçbir kuşku kalmıyor. Hiçbir kuşku duymadan gerçekliğini kabul ediyorsun. Bu hayal gücü öğretisi başka şekillerde de işleyebilir.